Aliye, bugün daha iyisin. Hem derecen hem de umumi ahvalin. Yani durumun vaziyetin. Evet K. Süt vereyim mi? Hemşire verir. Niçin o? Belki ona zahmet olur. Fakat bana? Biliyorum. O halde? Ne bileyim işte. Benimle o kadar yoruldun ki senden en ufak bir şey bile istemeye utanıyorum. Bu nasıl söz Aliye? İfadesiz bir söz. Bunu da biliyorum. Sen de biliyorsun. Bil, bilmemeni istediğim şeyi öğrenmiş olduktan sonra basit bir gerçeği bilmenden ne çıkar? Aliye'nin gönlü benden gizli olur muydu? Olsun dedim ama olmadı. Kerim Bey, kızın başını koluyla kaldırarak sütünü içirdi. Onu tekrar yastığa bıraktığı zaman hasta bu küçük hareketten bile yorulmuş, örselenmişti. Profesörün eli kızın nabzını dinledikten sonra geri döndü. Bir şey istiyor musun Aliye? Evet, konuşmak istiyorum. Konuşmasak, yorulmasan daha iyi değil mi? Doğru, söz diye söylüyorum. Seninle olduktan sonra niçin konuşmalı? Artık soran, arayan, sağdan soldan yardım ve şifa isteyen, müşküller, muammalar ortasında çırpınan Ali'ye ben değilim ki. Büyük babamın bir sözü vardır. Der ki, ben de herkes gibi Allah'ımdan bir şeyler istemeye özenirim. Fakat tam dua için ellerimi açarım. Ne garip ki isteyecek bir şey bulamam. Bir zaman elim açık fakat dudaklarım kapalı durur dururum. Bu zamanlarımda Allah'ım bana der ki, ayrılığa mı özeniyorsun İrfan? Sen ayrı, ben ayrı mıyız ki isteyicilikte bulunuyorsun? Sen isteme, ben vereyim. Dua etmek, bir şeyin kendi tasavvuruna göre gerçekleşmesini istemek, yani cihanı idare eden buyruğa akıl öğretmek gibi bir şey. Onun her yaptığına razı olmalı. Zira her hükmünde görünen veya görünmeyen bir güzellik, bir sebep gizli. Halbuki bizim isteklerimiz, muhayyelemizin yani hayal gücümüzün doğurduğu şeyler. Her vakit güzel bir yüz meydana getirmiyor. Bu arzulardan çok defa ebedi bir utanca düşeceğimiz şeyler doğuyor. Fakat Aliye, üstadım burada çok üstün kabiliyetlere hitap etmiş. Halbuki ikinci derecede istidatlara göre talep lazımdır. Bu talep o kimseyi gayesine sürükleyici bir kementtir. Ondan baş çevrilemez. Fakat sus Aliye, konuşmayalım artık. Yoruluyorsun. Evet, belki yoruluyorum fakat bu öyle zevkli bir yorgunluk ki. Büyük babamın bu sözü kendi ruhi kemalini gammazlıyor. Hiçbir şey istemeyecek. Her olanda kendi arzusunu bulacak bir kemal. Şu muhakkak ki insan istese de istemese de kararlaştırılmış olan şey neyse o oluyor. İşte canlı misali. Niçin o mektubu yazdım? Haydi yazdım. Niçin hastalandım? Niçin onu Feyzi ve sen okudunuz? Bütün bunlar bin itinayla sakladığım gönlümü, bu gönlün muhtevasını bildirmemek için verdiğim kararı bozmaya sözleşmiş, el ele vermiş sebepler değil mi? Aşikar ki hadiseler kararlanan şeyi başarmak için aldığı emre boyun eğmekten başka bir şey yapamıyor. Yalnız hadiseler mi? Bizzat insan da kaderini yerine getirmek yolunun itaatli bir icracısıdır. İşi yapan kimsedir. Bu büyük kuvveti tanımak için gökten ilham beklemek, onu uzaklarda aramak çocukça bir vehim. Zira hadiseler apaçık bir ifade, okunaklı bir yazı. Kainat kitabı bu yazılardan her gün bir başkasını yazıyor. Olup bitenler şifresi her gün bir başka söz söylüyor. İş bu şifreyi halledebilmekte. Hayır, Ali'ye birçok şey söylemiyor. Bir tek şey söylüyor. İnsanın mutlak kuvvete karşı olan aczini. mamafi her hadisenin dili bir başka türlü. Fakat netice hep aynı. Benim hayat gayem bu kuvveti tanımak, görmek, bilmekti. Meğerse onu gören göz değil, gönülmüş. Aşkla dirilmiş bir gönül. Belki tam ve kuvvetli olarak söylemiyorum. Fakat telaşla yürüyen bir kimsenin bile ayakları birbirine dolaşır. Ben de öyle telaşlı ve heyecanlıyım ki bir an evvel söylemek, bitirmek, söylenmiş ve söylenmemiş her şeyi sayıp dökmek, gideceğim yere ulaşmak için üst üste karma karışık konuşuyorum. Telaşın niçin? Gideceğin yer neresi Aliye? Telaşım, heyecanım sen. Gideceğim yer de sensin. Bundan başkası azap. Bende değil misin Aliye? Sendeyim. Yalnız içinden çıkamadığım bir şey varsa o da sen mi bensin, ben mi sen? Konuşma Aliye, yeter artık. Müsaade eder misin babama bir mektup yazayım? Bu müsaadeyi ben versem bile doktorların vermez. Sen doktor değil misin? Senin yanında hayır. Eğer bir doktor gibi hareket edebilseydim, bu kadar konuşmana nasıl müsaade ederdim? Öyleyse burada, benim yanımda ne sıfatla bulunuyorsun? Aşkın ne nispet, ne izafet, yani bağlantı, ne mezhep, hiçbir kaydı yoktur. Hem bana bunu niçin sordun? Seni söyletmek, bu sözleri duymak için güzel bir söz vardır. Sunduğun şarabın şarap olduğunu ağzınla da söyle ki, onun ismini duymakta da bana zevk vardır. Kapı açılmıştı. Aliye sustu. O tarafa baktı. Feyzi elinde paketlerle içeri giriyordu. Aliye'ye nasılsın diye sormadan gözleriyle kızın yüzünü teftiş ediyor. Bu hasta yüzün ifadesinde bir iyilik görmeye çalışıyordu. Kerim Beyoğlu'nun endişesini tatmin etmek için. Aliye daha iyi. Hem derecesi hem de nabızları. Sen geç kaldın Feyzi, dedi. Evet, ilaçların bir kısmı güçlükle bulundu. Hemşire nerede? Uyuyor. Feyzi, baban da gidip istirahat etmelidir. Hatta sen de. Dur bakalım Aliye. Ben daha şimdi geldim. Babam dinlensin. O çok yorgun. Hemen mi gideyim Aliye? Evet. Kerim Bey kapıdan çıktıktan sonra Feyzi getirdiği paketleri çözdü. Ufak tefek işleri yaptı. Hastanın ilacını verdi ve karyolasının yanındaki tabureye oturdu. Aliye onun oturmasını bekliyormuş gibi başını hafifçe yana kaydırdı. Bakışlarının hakim ifadesine biraz da dikkat, yani acıma ve şefkat karışmıştı. Feyzi, kardeşim sana bir şey söyleyeceğim, dedi. Bu yüzde hastalığın, ızdırap ve zafiyetin, yani dermansızlık ve halsizliğin üstüne çıkmış ani bir zindelik ve kudret okunuyordu. Feyzi hürmetle karışık bir sevgiyle ona baktı. Söyle Aliye. Bu sene İstanbul'a gelmeni istiyorum. Lübnan'dan vazgeç. Genç çocuğun yüzünde ani bir şimşek çaktı. Cevap vermesine meydan kalmadan Aliye devam etti. Ben nasılsa bu sene imtihanlara giremem. Sen diplomanı alır almaz gelirsin. Baban da orada, ben de oradayım. Üvey ablam da orada. Bırak şu bayağı hisleri. Bütün kabahati üvey anne olmaktan ibaret olan bir kadından ne istiyorsun? Yapma Feyzi. Senin süratle tekamül etmeni istiyorum. İşte o kadar. Her şey yavaş yavaş olur Aliye. Öyle de olur, bir anda da olur. Ben Aliye değilim. Fakat bir solukta 100 Aliye'nin kalbine can veren bir insanın oğlusun. Bu itibarla senden süratli bir kemal beklemekte haklı değil miyim? Görmez misin köylü kadın? Kasedeki yoğurdu torbaya boşaltır. Onu bu suretle vakitsiz mayalanmasına sebep olan suyundan arındırarak muhafaza eder ve bu pratik hüneriyle bütün bir mevsim ondan istifade eder. Eğer sen de istersen, içini bozan, mikroplandıran hislerden arınabilirsin. Bir zaman için kendini samimiyet ve bütün bir niyetle süz. Ruhunu azdıran ve nifaka, yani ara bozukluğuna iten fuzuli kısmı damla damla akıt. Bak o zaman bir daha eski halini avdet etmek ister misin? Eğer bu bozucu kısımlarla kalırsan, için mikrop kesilir, günün birinde bir leşe döner, kendi kendini tanımaz olursun. İyi, kötü, güzel, çirkin, bütün varlıkların şahsına ve hukukuna hissen hürmet etmezsen, ne babanı ne de beni sevmiş olursun kardeşim. Zira bil ki bizi sevmek onlara hissen saygı göstermeye bağlıdır. Çünkü hep birdir, bir de heptir. Küllün içinden herhangi bir şeyi seçmek, ondan nefret etmek, birliğe karşı küstahlıkta bulunmak demektir. Düşün ki bütün bu görünüş alemi muazzam bir sanatkarın eseridir. Bu itibarla her yaratılmışta ondan bir parça vardır. Sen beni babana ulaştıran köprüsün Feyzi. Onun için kıymetin her şeyin üstündedir. Sen bizim birbirimize olan bağlılığımızın kilidisin. Ben bu kilidi paslı, kirli ve bir köşeye atılmış görmek istemem. Hiç dikkat ettin mi bilmem, gül ağacının seneler geçtikçe dikenleri azalır. Sen bir ağaç, bir nebat kadar da mı olamıyorsun ki, gün geçtikçe şu eza verici hislerinden temizlenmiyorsun? Anlaşamadığı kimseleri hor görmek, hakkını kendinde bulmak, acemi istidatların kârıdır. Affolmanın zevkini elbette tatmışsındır Feyzi. 3-4 yaşından itibaren anan, baban, dadın, hocan kabahatlerini affetmek suretiyle elbette sana bu zevki tattırmışlardır. Madem ki sen de şimdi karşında bir kabahatli olduğunu iddia ediyorsun, o halde affet ve bu zevki ona da bağışla. Aman Ali'ye, kabahati kasten yapan bir kimsenin affedilmesini 4 yaşındaki bir çocuğun affedilmesi kadar kolay mı zannediyorsun? Ben beni babamdan ayıranları bu kadar kolay affedemem. Seni babandan başkaları ayırmadı Feyzi. Kendi hislerin, vehimlerin, sakat duyguların ayırdı. Kuyucunun toprağın başına vurduğu her darbe onda suyu bulmak için bir yaklaşma hasıl eder. Manada nimet olan bu darbelere zahmet denir mi hiç? Onun için insanın şundan ve bundan maruz kaldığı sistemler ve ezalar gün olup ruhundan fışkıracak tatlı ve leziz suya bir istidat hazırlar. Ali'ye, sen ana şefkatine, ana sıcaklığına doymuş olduğun için böyle kolay konuşuyorsun. Ali'nin hasta yüzünde hafif bir renk bulutu dolaştı, gülümsedi. Ben mi Feyzi? Çok yanlış. Genç adam alaycılığa kaçan bir asabiyet içinde arkadaşına baktı. Ali'ye bu bakışlardaki şüpheyi görerek tebessümü silinmeden sordu. Niçin yüzüme öyle hayretle bakıyorsun? İnanmıyorum da onun için. Ben yalancı mıyım? O halde niçin bunu evvelce söylemedin? Mecbur olmasaydım gene de söylemezdim. Ancak bu hikayeyi, kafasını ve hislerini evhamla hasta eden Feyzi'yi tedavi etmek için sırası düştükçe belki anlatırım. Feyzi artık Ali'nin yüzüne bakmıyor, kollarını dizlerine dayamış, başını eğmiş, kendi kendine söylenir gibi konuşuyordu. İstanbul'a gidersem ne tarzda karşılanacağımı bilemem ki. Aman Feyzi, onu sen düşünme, ben düşüneyim. Sapından koparılan bir çiçek birkaç dakika içinde olsa zindelik gösterir. Halbuki ben daha babandan ayrılmadan onun varlığından kopmadan ne hale geldim gördün. Şu kısacık zamanın içine toplanan hadiselerin şehadeti sözden daha açık, daha canlı olduğu için bu hikayeyi tekrarlayacak değilim. Düşün ki İstanbul'a dönünce bu temiz alaka kim bilir ne şekilde yayılıp ele alınacak. Onu senin gibi karşılayacak bir feyzi daha gösterebilir misin? Fakat içim rahat etsin. Ben kendimi hadiselerin tabii cereyanına bırakmış olmakla mesudum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Aşk gibi kale, aşk gibi kılıç, aşk gibi kalkan olamaz kardeşim. Bu siper içinde benim kendimi müdafaa etmeme hiç de lüzum yok. Sen de Feyzi, yapmaya mecbur olduğun insani vazifelerinde kusur etme. Başkalarının yaptıklarıyla alakadar olmak sana düşmez ki. Beşerin kendisiyle beraber hamurlanmış bazı borçları vardır ki, dünyaya gelişi onları ödemeye söz vermiş olması demektir. Seni kin ve intikam hislerinin esiri görmekten elem duyuyorum Feyzi. Büyük babam der ki, bir kimse için gönül rahatı, herhangi bir fert için kalbinde fenalık, kin ve öfkeden bir şey kalmadıkça hasıl olmaz. Aliye'nin birdenbire susan dudakları tekrar kımıldadı. Ne oldun Aliye, yoruldun mu? Niçin seni bu kadar konuşturdum? Feyzi telaşla yerinden kalktı. Hemen bir kaşık müsekkin, yani ağrı kesici ilaç getirdi. Fakat Aliye ne arkadaşının söylediği sözleri duyabildi, ne de getirdiği ilacı içebildi. Yüzü kuvvetli bir krizin ihtilaçlarıyla, yani kasların irade dışı kasılıp gevşemesi sonunda organlarda görülen hareketle dolmuş, gerilmişti. Feyzi bir yandan hemşireyi uyandırırken bir taraftan da babasına haber göndermeyi unutmadı. Sanki kızın dudaklarına az evvelki heyecanı ateşten bir damga vurmuştu. İki sevdalı gibi birbirine dolanan kumral kirpikleri bu sararmış yüzün üstünde her vakitkinden daha uzun, daha manalı görünüyordu. Alnında ter taneleri başlamıştı. Profesör geldikten 20 dakika sonra buhran geçti ve hasta sakin bir uykuya daldı. Artık hemşire karyolanın yanında Kerim Bey'le Feyzi pencerenin önünde karşılıklı oturmuş yavaş sesle konuşuyorlardı. Feyzi çok üzgün ve yorgundu. Bu kriz ihmalim yüzünden oldu. Onu konuşturmamalıydım. Mesul benim, diyor. Sonra bu hükmünü yumuşatan mazeretini ileri sürüyor. Fakat o kadar heyecanlı, o kadar canlı idi ki hasta olduğunu bile o an için unutmuştum. Sanki dünyamı değiştirmiş, başka bir aleme geçmiştim. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım. Bu kadar üzülmez, bu kadar harap olmazdım. Hadiseleri niçin olduğu gibi kabul etmiyorsun?